Ayrım 41, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 392, 16. kısım. Pippi Delena'nın öleceği günün sabahı Cross Athena'yı Malibu'daki evinden aldı. Yıldızın kızı Bethany'yi görmek için San Diego'ya gittiler. Hemşireler küçük kızı hazırlamış gezmeye gitmesi için giydirmişlerdi. Bethany annesinin bir kopyası gibiydi. Yaşına göre boyluydu ama yüzü ve gözleri ifadesiz, vücudu çok gevşekti. Yüz hatları kesin değildi. Sanki kullanılmış bir sabun kalıbı gibi yarı erimişti. Bethany'nin üzerinde hala resim yaparken taktıkları kırmızı plastik önlük vardı. Çocuk o sabah erken saatlerden beri duvara resim yapıyordu. Onları görmemiş gibiydi. Annesi ona sarılıp öperken yüzünü buruşturarak geriledi. Athena bunu aldırmadan kızına daha da sıkıca sarıldı. O gün yakında ağaçların arasındaki bir gölün kıyısında piknik yapacaklardı. Athena bir sepete öğle yemeği koymuştu. Kısa yolculuk sırasında Bethany, Cross'la Athena'nın arasında oturdu. Genç kadın sık sık kızının saçlarını düzeltiyor, yanağını okşuyordu. Bethany gözleri ileriye dikili öylece oturuyordu. Cross ise gün sona erdiği ve Athena'yla Malibu'ya döndükleri zaman sevişeceklerini düşünüyor, düşler kuruyordu. Bethany birdenbire konuşmaya başladı. Hem de Cross'la. Oysa o zamana dek genç adamı hiç fark etmemiş gibi davranmıştı. Kız çekik yeşil gözleriyle Cross'a bakarak ''Sen kimsin?'' diye sordu. Bu soruyu Athena yanıtladı. Sanki Bethany dünyanın en normal sorusunu sormuş gibi davranıyordu. ''Onun adı Cross, benim en iyi arkadaşım.'' Bethany onu duymamış gibiydi. Yine kendine ait dünyasına çekildi. Athena arabayı ağaçların arasındaki göz kamaştıran gölden birkaç metre geriye park etti. Göl büyük yeşil bir örtüye yerleştirilmiş küçücük mavi bir mücevhere benziyordu. Cross yiyecek sepetini alıp Athena'nın otlara serdiği kırmızı örtünün üzerine koydu. Tiril tiril yeşil peçeteleri ve çatallarla bıçakları da dizdi. Sofra örtüsüne işlenmiş müzik aletleri Bethany'nin dikkatini çekmişti. Athena bir tabağa yığılmış sandviçleri, patates salatası doldurulmuş cam kaseleri ve dilinmiş meyveleri çıkardı. Sonra da kreması sızan tatlı pastalarla dolu bir tabağı. Genç kadın her şeyi profesyonel bir aşçı gibi hazırlamıştı çünkü Bethany yemekten hoşlanıyordu. Cross arabaya dönüp bagajdan bir kasa gazozu aldı. Sepette bardaklar da vardı. Genç adam onlara üçü için gazoz doldurdu. Athena bir bardağı Bethany'ye uzattı. Ama kız onun elini yana itti. Cross'u izliyordu. Genç adam çocuğun gözlerinin içine baktı. Bethany'nin yüzü öyle ifadesizdi ki sanki etten yapılmamıştı. Sadece bir maskeydi. Ama şimdi kızın gözlerinde bir canlılık vardı. Bethany gizli bir mağaraya kapanıp kalmış da boğuluyor gibiydi. Ama bağırıp yardım isteyemiyordu. Derisi yanıp su toplamıştı. Ona dokunulmasına dayanamıyordu. Yemek yemeye başladılar. Athena duygusuz bir geveze rolündeydi. Bethany'yi güldürmeye çalışıyordu. Cross onun ustalığına hayran oldu. Genç kadın mahsus abartılı hareketler yapıyor, aklına gelen her şeyden söz ediyor, Bethany'ye normal biri gibi davranıyordu. Oysa küçük kızın cevap verdiği yoktu. Athena kendi ısrarını gidermek için müthiş bir monolog yaratıyordu. Sonunda sıra pastalara geldi. Athena kremalı pastalardan birini Bethany'ye uzattı ama kız onu almadı. Athena Cross'a da pasta vermek istedi ama genç adam hayır der gibi başını salladı. Sinirleri gerilmeye başlıyordu. Bethany çok yemek yemişti ama annesine kızdığı belliydi. Cross Athena'nın da bunu sezdiğinin farkındaydı. Genç kadın pastayı yiyerek heyecanla çok nefis olduğundan söz etti. İki pasta daha alıp Bethany'nin önüne koydu. Kız genellikle tatlı şeyleri seviyordu. Pastaları sofradan alarak otların üzerine koydu. Birkaç dakika içinde pastalara böcekler üşüştü. Bethany sonra iki pastadan birini alıp ağzına tıktı. Diğerini de Cross'a verdi. Genç adam hiç duraksamadan pastayı ağzına attı. Damağı ve diş etlerinin yanları gıdıklandı. Pastayı yutabilmek için çabucak gazoz içti. Bethany Athena'ya baktı. Genç kadın kaşlarını çatmıştı. Onda zor bir sahneyi oynamaya hazırlanan bir aktris hali vardı şimdi. Athena sonra etkileyici bir kahkaha atarak el çırptı. ''Sana pastanın nefis olduğunu söyledim.'' Bir pasta daha uzattıysa da Bethany onu istemedi. Cross da öyle. Athena pastayı otların üzerine attı. Peçetesini alarak hem Bethany'nin hem de Cross'un ağzını sildi. Görünüşte çok eğleniyordu. Hastaneye geri dönerlerken Cross'a Bethany ile konuşurken yaptığı gibi davrandı. Sanki genç adam da otistikmiş gibi. Bethany onu dikkatle izliyor, sonra da dönerek Cross'a bakıyordu. Bethany'yi hastaneye bıraktıkları zaman çocuk bir an Cross'un elini tuttu. ''Sen çok güzelsin.'' dedi. Ama genç adam onun yanağına bir veda öpücüğü kondurmaya kalkınca da başını çevirdi ve koşarak uzaklaştı. Arabayla Malibu'ya dönerlerken Athena heyecanla ''Sana tepki gösterdi.'' dedi. ''Bu çok iyiye işaret.'' Cross alay etti, ''Çünkü ben çok güzelim.'' Athena hayır diye cevap verdi. Çünkü sen böcekleri yiyebiliyorsun. Ben de en aşağı senin kadar güzelim ama Bethany benden nefret ediyor. Sevinçle gülüyordu. Güzelliği her zamanki gibi Cross'un başını döndürdü ve onu korkuttu. Athena ekledi. Bethany seni de kendisi gibi sanıyor. Yani otistik olduğunu. Cross bu fikir hoşuna gittiği için güldü. Belki de o haklı. Beni de hastaneye Bethany'nin yanına yatırman iyi olur belki. Athena hayır diyerek gülümsedi. O zaman istediğim zaman vücudunu ele geçiremem. Ayrıca Messalina filmi biter bitmez Bethany'yi hastaneden alacağım. Malibu'daki eve gelince Cross da onunla birlikte içeri girdi. Genç adamın geceyi orada geçirmesini kararlaştırmışlardı. Ama Cross artık Athena'nın duygularını okumayı öğrenmişti. Yıldız ne kadar üzülürse o kadar neşeli davranıyordu. Cross, üzgünsen Vegas'a dönebilirim dedi. Athena'nın yüzünde kederli bir ifade belirdi. Cross onu ne zaman daha çok seviyorum diye kendi kendine sordu. Doğal neşesi olduğu zaman mı? Ciddi ve sert olduğu zaman mı? Yoksa üzgünken mi? Athena'nın güzel yüzü sihirli bir biçimde değişiyor, genç adamın duyguları da onunkine uyuyordu. Athena sevgiyle korkunç bir gün geçirdin dedi, ödülünü alacaksın. Sesi alaycıydı. Aslında kendi güzelliğiyle alay ediyor, büyüsünün sahte olduğunu biliyordu. Cross korkunç bir gün geçirmedim ki diye cevap verdi. Bu doğruydu. Büyük ormanın ortasındaki gölün kenarında üçünün birlikte geçirdikleri gün ona çocukluğunu hatırlatmış ve mutluluk vermişti. Athena kederle mırıldandı. Pastalarına karıncaların üşüşmesinden hoşlanıyor musun? Cross o kadar da kötü değildi dedi. Bethany iyileşebilecek mi? Athena başını salladı. Bilmiyorum ama cevabı buluncaya kadar arayacağım. Önümde benim için uzun bir hafta sonu var. Messalina'nın bazı sahnelerinde rolüm yok. Bethany ile Fransa'ya uçacağım. Paris'te harika bir doktor var. Kızımın durumunun yeniden değerlendirilmesini istiyorum. Cross sordu. Ya doktor hiç umut olmadığını söylerse? Athena belki ona inanmam dedi. Bu önemli değil. Kızımı seviyorum, ona bakacağım. Sonsuza kadar mı? Genç kadın evet dedi, sonra da ellerini çırptı. Yeşil gözleri ışıl ışıldı. O arada biraz eğlenelim, kendimizle ilgilenelim. Yukarıya çıkıp duş yapar, sonra da kendimizi yatağa atarız. Saatlerce çılgınlar gibi sevişiriz. Sonra gece yarısı bize yemek yaparım. Cross sanki yine çocukluğuna dönmüştü, yeni uyanmıştı, önünde zevklerle dolu bir gün vardı. Annesinin hazırladığı kahvaltı, arkadaşlarıyla oynayacağı oyunlar, babasıyla ava çıkmak, ailesiyle. Claudia, Neylin ve Pippi ile yemek yemek, daha sonraki kağıt oyunları, masum bir duyguydu bu. Alacakaranlıkta Athena ile sevişecekti. Balkondan güneşin Pasifik'in ufkunda kayboluşunu seyredecekti. Gökyüzü şahane kırmızılara ve pembelere boyanacaktı. Yanında ipek gibi bir teni ve güzel yüzüyle Athena olacaktı. Cross gülümseyerek onu yukarıya çıkardı. Yatak odasındaki telefon çalıyordu. Athena açmak için Cross'un önünden koştu. Sonra alıcıyı eliyle kapatarak şaşkın şaşkın, ''Telefon sana'' dedi. ''Giorgio adında biri.'' O zamana kadar kimse evine telefon edip Cross'u istememişti. Cross bu ancak bir sorun olabilir diye düşündü ve yapabileceğini hiç sanmadığı bir yola başvurdu. Hayır der gibi başını salladı. Athena telefona, şimdi burada değil dedi. Evet, geldiği zaman ona sizi aramasını söylerim. Telefonu kapatıp sordu, Giorgio da kim? Cross sadece bir akraba diye cevap verdi. Yaptığı şey ve bunun nedeni yüzünden sersemlemişti. Athena ile geçireceği bir geceden vazgeçmek istememişti. Bu korkunç bir suçtu. Sonra kendi kendine Giorgio burada olduğunu nereden biliyordu diye sordu. Ne istiyor? Önemli bir şey olmalı ama sabahı bekleyebilir. Athena ile sevişerek geçireceği saatleri her şeyden çok çaresizce istiyordu. Bütün gün bu anı beklemişti, bütün hafta. Athena ile sevişirken beyninin ve vücudunun bütün hücreleri uçup gidiyordu sanki. Bir hummanın neden olduğu bir rüya görüyormuş gibiydi. İçi vecd dolu bir hayalete dönüşüyordu. Athena'nın rol yapıp yapmadığını, onu gerçekten sevip sevmediğini anlamak için yüzüne bakamıyordu. Çünkü kafası duruyor, ihtiyatı bir tarafa bırakıyordu. Aşkları sonsuza kadar sürüyordu sanki. Sonunda birbirlerinin kollarında uykuya dalıyorlardı. O gece de öyle oldu. Uyandıkları zaman hala birbirlerinin kollarındaydılar. Onları ışıkları güneşinkinden de parlakmış gibi gözüken ay aydınlatıyordu. Athena onu öptü. ''Bethany'den gerçekten hoşlandın mı?'' ''Cross evet'' dedi. ''O senin bir parçan.'' ''Sence o iyileşebilecek mi? Onun iyileşmesine yardım edebilir miyim?'' Cross o anda Bethany'nin iyi olması için canını bile verebilirmiş gibi geliyordu. Sevdiği kadın için fedakarlık yapmak istiyordu. Pek çok erkek aynı şeyi hissederdi. Ama Cross o ana dek böyle bir duyguya hiç kapılmamıştı. İkimiz de ona yardım etmeye çalışabiliriz. Athena hayır diye itiraz etti. Bunu kendi başıma yapmam gerekiyor. Yine uykuya daldılar. Telefon tekrar çalmaya başladığında şafak yeni sökmüştü. Etraf sisliydi. Athena telefonu açıp dinledi. Sonra da Cross'a döndü. Girişteki nöbet çağırıyor. Arabayla gelen 4 kişi içeri girip seni görmek istiyorlarmış. Cross ani bir korkuyla sarsıldı. Telefonu alarak nöbetçiye, "O adamlardan biriyle konuşmak istiyorum." dedi. Sonra Vincent'in sesini duydu. "Cross, Patty de yanımda. Sana verilecek gerçekten çok kötü bir haberimiz var." "Tamam, nöbetçiyi ver sonra korumaya. Bırak içeri girsinler." dedi. Giorgio'nun telefonunu tümüyle unutmuştu. Kendini aşağılarcasına, işte aşk insanı bu hale sokuyor diye düşündü. Böyle sürerse bir yıl bile yaşayamam. Çabucak giyinerek aşağıya koştu. Araba tam o sırada bahçe kapısının önünde durdu. Hala yarı gizli olan güneş ufuktan ışıklarını etrafa yayıyordu. Vincent ile Patty uzun bir limuzinin arka kapısından iniyorlardı. Önde şoförde bir adam vardı. Patty ile Vincent uzun bahçe yolundan yaklaştılar. Cross da sokak kapısını açtı. Athena birdenbire onun yanında belirdi. Bir pantolonla kazak giymişti, iç çamaşırı giymediği belliydi. Patty ile Vincent gözlerini ona dikmişlerdi. Genç kadın hiç böylesine güzel olmamıştı. Athena onları mutfağa götürerek kahve yapmaya koyuldu. Cross, Patty ile Vincent'i kuzenlerim diye tanıttı. Sonra onlara buraya nasıl geldiniz diye sordu. Dün gece New York'taydınız. Patty, Giorgio bizim için bir uçak kiraladı dedi. Athena kahve yaparken bir yandan da onları inceliyordu. Kardeşe benziyorlardı, iri yarı adamlardı. Ama Vincent'in suratı granit gibi ve soluktu. Patty'nin daha ince olan yüzü ise kırmızımsıydı. Ya güneşten ya da içkiden. Cross sordu, kötü haber nedir? Don'un öldüğünü, Rosemary'nin iyice kaçırdığını ya da Dante'nin çok korkunç bir şey yaptığını söyleyeceklerini sanıyordu. Vincent o her zamanki dobralığıyla seninle yalnız konuşmamız gerekiyor dedi. Athena onlar için fincanlara kahve koydu sonra da Cross'a baktı. Ben sana bütün kötü haberlerimi açıkladım. Şimdi seninkini de duymalıyım. Cross ben onlarla gideyim dedi. Athena yakası açılmadık bir küfür etti. Öyle kibirli olma buradan gideyim de deme. Vincent ile Patty bu sözlere tepki gösterdiler. Vincent'in granit suratı utancından kızardı. Patty, Athena'ya bakarak düşünceli düşünceli gülümsedi. Sanki kadının göz hapsine alınması gereken biri olduğuna karar vermişti. Onların bu hali Cross'u güldürdü pekala, söyleyin bakalım. Petty darbeyi yumuşatmaya çalıştı. Babana bir şey oldu. Vincent öfkeyle söze karıştı. Pippi'yi aşağılık bir hırsız patlıcan vurdu, baban öldü. Ama o hırsız patlıcan kaçarken Lucy adlı bir polis onu vurdu. Los Angeles'tan seni istiyorlar. Cesedi teşhis etmen ve belgelerin hazırlanması için. İhtiyar Pippi'nin Kuaguay'a gömülmesini istiyor. Cross'un soluğu kesilmişti. Kara bir rüzgara yakalanmış gibi sarsıldı bir an. Sonra Athena'dan iki kolunu tuttuğunu hissetti. Genç adam ne zaman diye sordu. Petty dün gece 8 sularında dedi. Giorgio seni aradı. Cross ben aşk yaparken babam morgda yatıyormuş diye düşündü. O zayıflık anı için olağanüstü bir horgörü duydu. Sarsıcı bir utanç. Athena'ya baktı. Gitmem gerekiyor. Genç kadın onun acı dolu suratına baktı. Onu bu halde hiç görmemişti. Çok üzgünüm. Beni ara. Limuzinde arkada oturan Cross, öndeki iki adamın ona başsağlığı dilediklerini duydu. Onları tanımıştı. Bronx bölgesinden askerlerdi. Malibu koloninin kapısından Pasifik kıyı karayoluna çıkarlarken Cross arabada bir ağırlık olduğunu sezdi. Zırhlı bir otomobildi bu. 5 gün sonra Pippi de Lena'nın cenaze töreni Kuague'de yapıldı. Don'un malikanesinde özel bir küçük kilise olduğu gibi özel bir mezarlık da vardı. Don Pippi olan saygısını belirtmek için onu oğlu Silvio'nun mezarının yanına gömdürdü. Törene sadece Clary Coutzio ailesi ve Bronx bölgesinden en kıdemli askerler katıldı. Cross'un isteği üzerine Lia Vazzi de Sierra'lardaki av köşkünden geldi. Rosemary malikanede değildi. Pippi'nin öldüğünü öğrenince yine kriz geçirmiş ve psikiyatri kliniğine yatırılmıştı. Ama Claudia de Lena oradaydı. Cross'u teselli etmek ve babasıyla vedalaşmak için gelmişti. Pippi sağken yapamadığı şeyi onun ölümünden sonra yerine getirmek istemişti. Ayrıca Clary Coutzio'lara Pippi'nin sadece ailenin bir üyesi değil, aynı zamanda onun babası olduğunu göstermek niyetindeydi. Clary Coutzio malikanesinin önündeki çim alan bir ilan tahtası büyüklüğünde dev bir çelenkle süslenmişti. Büfeler, masalar, garsonlar ve bir barmen vardı. Bu kesinlikle bir yaz günüydü. Ailenin işlerinden hiç söz edilmedi. Claudia babası yaşamak zorunda kaldığı onca yıl yüzünden acı gözyaşları döktü. Cross başsağlığı dileklerini sessiz bir vakarla kabul etti. Üzüntüsü hiç belli olmuyordu. Genç adam ertesi gece Zanado Oteli'ndeki dairesinin balkonundaydı. Neonların aydınlattığı strip'i seyrediyordu. O kadar yüksekten bile müziği strip'e doluşarak şanslı bir kumarhane arayan kumarbazların gürültüsünü duyabiliyordu. Ama etraf yine de Cross'un son ay olanları tahlil edebileceği kadar sessizdi. Babasının ölümünü inceleyebileceği kadar. Cross, Pippi de Lena'yı genç bir serserinin öldürdüğüne bir an bile inanmıyordu. Kaliteli bir adamın kaderinin böyle olması imkansızdı. Ona anlatılanları birer birer inceledi. Babasını Hugh Marlowe adlı zenci bir hırsız vurmuştu. Serseri 23 yaşındaydı ve uyuşturucu satmaktan sabıkası vardı. Marlowe olay yerinden kaçarken onu dedektif Jim Lucy vurup öldürmüştü. Lucy bir uyuşturucu vakası yüzünden Marlowe'un peşindeydi. Zencinin elinde bir tabanca vardı ve onu dedektife çevirmişti. Lucy de bu nedenle onu vurmak zorunda kalmıştı. Tam suratının ortasından. Jim Lucy olayı incelediği zaman kurbanın Pippi de Lena olduğunu görünce hemen Dante Clary Coutzio'yu aramıştı. Polise bile haber vermeden önce Cross, Lucy ailenin adamı da olsa bunu yapması için ne sebep vardı diye kendi kendine sordu. Sonra bu çok gülünç bir olay. Pippi de Lena ustaların ustası. 30 yıl Clary Coutzio'ların bir numaralı çekici olarak çalışan adam. Uyuşturucu satan bir serseri tarafından öldürülüyor. O halde Don neden Vincent'le Petty'yi beni zırhlı bir arabayla götürmeleri için yolladı? Niçin beni cenaze törenine kadar öyle korudular? Don neden bu kadar sıkı önlemler aldı? Cross cenaze töreni sırasında yaşlı adama bunu sormuştu. Ama Don sadece bütün gerçekler öğrenilinceye kadar hazırlıklı olmalıyız demişti. Cross tam bir araştırma yapmıştı. Bütün anlatılanlar doğruya benziyordu. Küçük bir hırsız bir hata yapmış ve bu budalaca felakete neden olmuştu. Don zaten bütün trajediler budalacadır demişti. Don'un çok üzüldüğü kesindi. Pippi'ye her zaman oğullarından biriymiş gibi davranmıştı. Hatta bazen ona çocuklarından daha fazla değer vermişti. Cross'a da babanın ailedeki yerini alacaksın diye açıklamıştı. Şimdi balkonundan Vegas'a bakan Cross o önemli noktayı düşünüyordu. Don hiçbir zaman rastlantılara inanmadı. Ama bu olay rastlantıyla dolu. Jim Lucy aileden aylık alıyor ve Los Angeles'taki binlerce dedektif ve polis varken olaya o karışıyor. Bunda ihtimal yüzdesi ne kadar? Neyse bunu bir kenara bırakalım. Daha da önemlisi Don Domenico Clericuzio sokaktaki bir hırsızın Pippi Delena'ya yaklaşmasının imkansız olduğunu çok iyi biliyor. Kaç hırsız kaçmadan önce altı el ateş eder? Hayır, Don böyle bir olaya asla inanmaz. Tabii o zaman bütün bunları bir soru izliyordu. Clericuzio'lar en büyük askerlerinin onlar için bir tehlike yarattığına mı karar verdiler? Hangi nedenle? Pippi'nin sadakatini, onlara olan bağlılığını ve babama duydukları sevgiyi göz ardı edebilirler miydi? Hayır, onlar suçsuz. Clericuzio'ların lehindeki en güçlü kanıt Cross'un hala hayatta olmasıydı. Aile Pippi'yi öldürtseydi Cross'un sağ kalmasına kesinlikle izin vermezdi. Ama genç adam kendisinin de tehlikede olduğunu biliyordu. Cross babasını düşündü. Pippi'yi gerçekten çok sevmişti. Babası da onu. Pippi Claudia ona dargın olduğu için çok kırılmıştı. Ama kızı yine de cenaze törenine katılmıştı. Neden? Claudia sonunda ailemiz parçalanmadan önce babamın bize ne kadar şefkatle davrandığını mı hatırladı? Cross o korkunç günü unutmamıştı. Babasıyla gitmeye razı olmuştu. Çünkü Neyli'nin iki çocuğu birden alırsa Pippi'nin onu gerçekten öldürebileceğini anlamıştı. Ama Cross babasına yaklaşmış ve onun elini tutmuştu. Sevgi değil, Claudia'nın gözlerindeki korku yüzünden. Cross her zaman babasının yaşadıkları dünyaya karşı onu koruyacağına inanmıştı. Babasının savunmasız olmadığını düşünmüştü. O ölüm dağıtan bir insandı. Öldürülecek biri değil ve Cross şimdi düşmanlarına karşı kendini korumak zorundaydı. Belki Clericuzio'lara karşı da. Zengindi, Zanado'nun yarım milyardlık hissesi onundu. Yani öldürülmeye değecek durumdaydı.
41. Ayrımın Sonu. Sayfa 403.